Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor.
Çin'deki Türkler programında bugün önemli bir başkonsolosumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosu Sayın Peyami Kalyoncu. Sayın Başkonsolosum, öncelikle kısaca kendinizi tanıtıp Hong Kong'daki görevle nasıl tanıştınız? Bunu anlatır mısınız?
Kerem Bey merhabalar. Öncelikle programa davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Programınızda başarılar diliyorum. Asya ve Çin çok önemli. Çin çok önemli bir ülke ülkemiz açısından. Asya Pasifik çok önemli bir bölge. Bu anlamda size programınızda başarılar diliyorum.
Sağ olun.
Ben üniversite mezuniyetinden hemen sonra bakanlık sınavına girerek 2004 yılında meslek memuru olarak dışişlerinde göreve başladım. Merkezde bugüne kadar Birleşmiş Milletler ve Denizcilik Havacılık Dairelerinde belirli görevlerde en son Denizcilik Daire Başkanı olarak görev yaptım. Yurt dışında da sırasıyla Trablus, İspanya, Brezilya, KKTC görevlerim oldu. Geçici olarak Katar'da, Azerbaycan'da birkaç aylık sürelerle görev yaptım. 2019 Eylül ayında da Hong Kong'la başkonsolosu olarak atanmamı takiben tanışıklığımız başladı.
Çok güzel. Size başarılarınızın devamını diliyorum. Şimdi Sayın Başkonsolosum, Hong Kong denince biliyorsunuz bir tabir var, bir benzetme var. Derler ki Asya'ya açılma kapısı. Gerçekten Asya açılma kapısı olarak adlandıran sorumlu olduğunuz bölgenin Türkiye için, Türk girişimcileri için, Türk sanayicileri için ne ifade ediyor? Onu biraz bize anlatır mısınız?
Malumunuz Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin egemenliğinde ona ait iki özel idare bölgesinden bir tanesi. Bunlardan diğeri de Macao özel idare bölgesi. Bizim başkonsolosluğumuzun görev alanı da hem Hong Kong'u hem Macao'yu kapsamakta. Hong Kong bir ülke, iki sistem adı verilen bir ilke çerçevesinde yönetiliyor. Bunun anlamı nedir? Hong Kong dışişleri, savunma, milli güvenlik gibi konular dışında kendi temel yasası uyarınca özerk olarak yönetilen bir şehir. Hong Kong'u Hong Konglular yönetir şeklinde bir ilke benimsenmiş. İngiltere'den Çin'e devir döneminde. Şehrin ekonomik yönetim modeli kapitalizme dayanıyor, anakaradan farklı olarak. Kendine ait ve ABD dolarıyla sabit bir değeri bulunan bir para birimi bulunuyor. Ayrı bir gümrük bölgesi, yani bu çerçevede örneğin Dünya Ticaret Örgütü'ne tam olarak ayrı bir üye. Şehre pasaportla giriş çıkışlarda keza ayrı bir gümrük bölgesi olduğu cihetle şehir tarafından özerk şekilde idare ediliyor. Malumunuz bizim Hong Kong'la böyle vize serbestisi anlaşmamız da var bu çerçevede. Şehrin öne çıkan bir özelliği sermaye kontrolü bulunmuyor. Yani sermaye giriş çıkışında bir denetim bulunmuyor. Gümrük tarifeleri olmadığı için bir serbest liman statüsünde. Hukuk sistemi olarak da İngiliz ortak hukuk sistemini, common law sisteminin uygulandığı bir şehir. Aynı zamanda da bir bölgesel tahkim merkezi. Bunlar genel anlamda şehrin altını çizebileceğimiz bazı özellikleri. Ayrıca borsa yoluyla Çin firmalarının, Hong Kong borsası biliyorsunuz dünyanın en büyük borsalarından biri. Özellikle anakara Çin'in çok büyüyen her alandaki firmalarının dış sermayeye daha erişmekte kullandıkları bir platform. Keza Çin para birimi Yuan'ın, Renmin'in bir yani resmi para biriminin uluslararası offshore değiş tokuş işlemlerinin de ağırlıklı yapıldığı bir şehir. Böylelikle uluslararası alanda Yuan'ın hacmi artıyor. Uluslararası piyasada dolaşan Yuan hacmi. Bu bütün özellikleriyle geçmişteki gibi bugün de Çin'in dışı açılan önemli bir kapısı. Tabii Çin'in tek bir kapısı yok. Çin devasa bir ülke. 1,5 milyarlık bir nüfus. Bugün satın alma paritesiyle dünyanın en büyük ekonomisi olmuş durumda. Hong Kong hala bu özellikleriyle bir rol üstlenmeye devam ediyor. Aynı zamanda kendisini de Asya'nın dünya şehri şeklinde konumlandırıyor. Keza bu Büyük Körfez alanı projesi çerçevesinde de finans alanı, ticaret, profesyonel hizmetlerde bu Guangdong bölgesiyle ve Macao ile daha entegre bir yapı içerisinde önümüzdeki dönemde de bu konumunu sürdürmesi Çin hükümeti tarafından ortaya atılan, ona verilen görevlerden, hedeflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii tüm bu özellikleriyle Hong Kong'un ülkemizdeki firmalar, girişimciler, markalar açısından da sunduğu bazı fırsatlar, bazı işbirliği olanakları tabii ki var. İlerleyen sorularda belki bunlara biraz daha derinlemesine gireriz.
Sayın Başkonsolosum, yanılmıyorsam, bendeki bilgiler ki sizde daha doğrusu vardır. Çin anakarası ve uluslararası şirketlerden olmak üzere 9000'i aşkın şirket faaliyet gösteriyor Hong Kong'da. Bunların içerisinde kaç tane Türk şirketi var? Bunu biliyor musunuz? Elimizde böyle bir istatistik var mı?
Elimizde bir istatistik var. Hong Kong'da pek çok uluslararası şirketin bölgesel veya uluslararası merkez ofisleri de bulunuyor. Bu 9000'in üzerinde esasında yabancı şirket rakamı ama bunlar daha ziyade bölgesel merkez statüsündeki firmalar. Bizim açımızdan baktığımızda vaktinde 1990'lı yıllarda Çin'in dışı açılmasıyla, Çin'in ticarette yükselmesiyle tedarik, ithalat vesaire gibi ekonomi ticaret araçları için Hong Kong'da ofislerini kurmuş Türk iş insanları bulunuyor. Önemli markaların temsilcileri olarak başlamış, sonradan kendi şirketlerini kurmuş iş insanları var. Keza ihracat potansiyeli olarak Türkiye'den Çin'e ihracatında Hong Kong'u merkez olarak kullanan ofislerimiz var, şirketlerimiz var. Devlet iştiraklı Eti Maden şirketimizin Asya Pasifik genel merkezi Hong Kong'da. Ticaret Çin'le olmakla birlikte şirketin finansal ve bölgesel merkezi Hong Kong'da. Türk Kargo'nun, Türk Hava Yolları Kargo'nun Asya Pasifik ofisi ki Türk Hava Yolları açısından en stratejik bölgelerden biri. Malumunuz Hong Kong Hava Kargo'da kargo elleçleme kapasitesi bakımından dünyanın en büyük hava kargo merkezi. Dolayısıyla THY'nin kargo merkezi olarak da Asya Pasifik'te Hong Kong var. Onun dışında daha irili ufaklı şirketlerle bizim Türk vatandaşı sahipli veya Türkiye'den gelip de burada yerleşip burada şirket kurmuş şirket sayısını biz 70-80 civarı hesaplıyoruz.
Siz biraz önce bahsettiniz, hani şimdi biraz daha açmak istiyorum izninizle. Büyük Körfez bölgesi sizin de sorumlu olduğunuz bölgeyi, özel idareyi, bölgeyi de kapsıyor. Burada Çin hükümeti de biliyorsunuz önümüzdeki 5 yıl için uygulanacak olan kalkınma planında da buna atıfta bulunuyor. Dolayısıyla çok önem verdikleri bir plan. Bu Büyük Körfez bölgesi planı Türk girişimcileri için, Türk müteşebbisleri için ne ifade ediyor? Burada ne gibi fırsatlar var? Bunları biraz anlatmanızı rica edeceğim.
Şimdi bu Büyük Körfez bölgesi projesini biz de takip edip anlamaya çalışıyoruz. Nedir? Yani somut olarak hangi adımlar atılacak önümüzdeki dönemde? Ve bu şirketlerimiz için ne gibi faydalar sağlayacaktır? Onun için önce bir belki bunu, bu projeden biz ne anlıyoruz? Nedir? Onu biraz çok kısa özetlemek iyi olabilir. Burada iki ayrı sistemin olduğu Macao ve Hong Kong artı Guangdong'daki 9 şehrin bir araya getirildiği, dünyadaki en büyük şu ana kadar hesaplanan, işte San Francisco ile Tokyo ile kıyaslanıyor körfez alanı olarak. En büyük körfez alanı entegre ekonomi yönetim modeli diyelim buna.
9 ya 70 var. Milyon insanı ayrı, kapsıyor, yanılmıyorsun.
70-75 milyon insan ve şu andaki nominal gayri safi hasıla 1.2 trilyon. Ama 2030 beklentisi 4,5 trilyon ABD doları şeklinde. Yani devasa bir potansiyelden bahsediliyor. Hong Kong'da bu anlamda anakara Çin hükümetinin Hong Kong'a az önce de bahsettiğim finans, profesyonel hizmetler, işte muhasebecilik alanında vesaire ve keza işte hava kargo, altyapılar, finans, yurt dışı finans erişimi gibi belli alanlarda stratejik görevler vereceğini anlıyoruz. Aynı zamanda da Hong Kong bölgesi ve Macao Guangdong arasında belli ekonomi anlaşmalarıyla, belli ahdi altyapılarla daha entegre bir ekonomi modeli hedeflediklerini anlıyoruz. Yani Hong Kong'un diğer bu Guangdong bölgesindeki şehirlerle giderek daha entegre hale geldiği bir model. Burada iş insanlarımız için ne gibi fırsatlı olabilir? Çünkü iş insanlarımız için bir kere Çin her anlamda devasa potansiyel sunuyor. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çin Devlet Başkanı'nın birlikte tayin ettikleri ticaret hedefi 50 milyar ABD doları kısa vadede. Bugünkünün iki katına yaklaşan bir hacimden söz ediyoruz. Burada ülkemizin temel hedefi bizim ihracatımızı arttırırken, Çin'den yatırımı çekerken, genel hacim düşmeden ticaretin artması ama bizim cari olarak ticarette verdiğimiz Çin'e yönelik açığın giderek azaltıldığı bir ticaret işbirliğinin sağlanması. Bu alanda tüm markalarımız, işletmelerimiz açısından Hong Kong, Guangdong bölgesi, bu proje, Çin'in geneli iyi marka getirmek, kalite ürün getirmek açısından her anlamda fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda profesyonel hizmetler, Asya bölgesinin geneline açılımda buradaki profesyonel hizmetlerle işbirliği yapmak, işte muhasebe alanı, hukuk alanı vesaire. Dolayısıyla ben her fırsatta yaptığımız temaslarda ilgili kurumlarla, ekonomik odalarla vesaire bizim iş insanlarımıza verdiğimiz birinci nacizane tavsiye tüm marka ve işletmelerimizin marka stratejisiyle ve pazarlama stratejisiyle Asya Pasifik'e özel önem vermeleri. Yani burada çok eski tabirle Çin işte ucuz malın üretildiği o zaman eşittir ucuz mala talebin olduğu bir ülke midir? Hayır, kesinlikle değil. Çin kesinlikle yüksek kaliteli mala, pahada da yüksek ürünlere talebin çok yükseldiği, bugün pek çok Avrupa'nın lüks tüketim markalarının ayakta tutan ve büyüten ekonomi konumunda. Dolayısıyla marka ve işletmelerimizin de bu çerçevede hem bu yeni projelere hem Çin'in sunduğu potansiyeli hem de Hong Kong'un bu anlamda varsa oynayabileceği bir aracı adam, aracı konum rolüne değerlendirmelerinde fayda olacak kanaatindeyim.
Sizin de bildiğiniz üzere aynı zamanda startup dediğimiz yeni iş kurmak isteyenler için önemli bir açılım sağlıyor. Hatta yaptığım araştırmalara sonunda 2017'den bu yana oradaki startup şirketlerin sayısı %51 gibi ciddi bir artış kaydetmiş. Bu noktada da ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? Ne öneriyorsunuz bizim hani oturmuş kelli felli şirketlerin dışında yeni işe başlamış, yeni iş kurmuş startuplarımıza neler öneriyorsunuz? Ne gibi fırsatlar görüyorsunuz?
Hong Kong'un bu startup'a önem vermesinin bir sebebi esasında Hong Kong kendi rolünü yeniden tanımlamaya gayret ediyor. Bu geçmişte Çin ekonomisi içerisinde %20-25'lik bir oransal güce sahip olan Hong Kong ekonomisinin göreceli olarak Çin'in devasa büyümesi, anakaranın devasa büyümesi içerisinde Çin'in genelindeki ağırlığı %3'lere kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla Hong Kong'un da kendi konumunu, o eski middleman of China, yani bütün mallar Hong Kong üzerinden Çin'e girer veya Çin'den çıkar şeklindeki ekonomi modeli yavaş yavaş yerini başka modellere bırakacak. O anlamda hangi alanlarda startupların biz burada öne çıktığını görüyoruz? Bir kere finansal teknolojiler. Yani yeni finans ürünleri her alanda, bankacılık alanında da diğer ödeme sistemleri vesaire. Dolayısıyla bizim ilgili finans şirketlerimizin, kuruluşlarımızın, startuplarımızın buradaki modelleri takip edebilirler. Ülkemizin de çünkü startup ekosistemi, teknoloji, yazılım, mobil uygulamalar, mobil oyunlar vesaire gibi bir startup ekosistemi esasında dünyada en örnek konuma gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Financial Times'da çok güzel bir makale çıktı. Türkiye nasıl oldu da startup ekosisteminin Avrupa lideri haline geldi şeklinde. Dolayısıyla bizim şirketlerimizin de bu alanda çok önde olduğunu görüyoruz. Bu karşılıklı belki gelişmelerin daha hızlı takibi. Çünkü dünya artık çok hızlı. Yani devamlı olarak burada mesela ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanında aynı zamanda biyoteknoloji alanında da yani işte bu pandemiyle birlikte daha da öne çıkan tıp, laboratuvar vesaire gibi ürünler, robotik yazılımlar, artificial intelligence, yapay zeka ile ilişkili startuplar. Dolayısıyla bunlara önem verdiklerini görüyoruz. Biz de burada belki bir sinerji oluşabilir, belki bir rekabet oluşabilir, belki bir fırsattan ziyade rekabet de doğabilir doğal olarak. Ama rekabet her zaman iyidir. Bizim şirketlerimizin de buradaki gelişmeleri görerek örnekler alabilirler. Ama aynı zamanda belki Asya Pasifik pazarlama ve satış stratejileri için Hong Kong'u bir üst olarak da belli bir anlamda değerlendirmeyi de düşünebilirler. Tabii bu illaki şirketlerimiz gelsin Hong Kong'da işte startup vesaire kursun gibi bir yaklaşım için değil. Ama tüm bu şehrin sunduğu imkanlar, şehirdeki yeni finansal teknoloji alanındaki gelişmeleri takibinin ben fırsat ve ileride işbirlikleri açısından yararlı olacağını düşünüyorum.
Sayın Başkonsolosum, Hong Kong'a gittiğinizde, gerçi siz zaten hani çeşitli ülkelerde görev yaptınız, dolayısıyla hani Hong Kong konusunda sıfır bilgiyle gitmediniz şüphesiz, ama sizi ilk gittiğinizde şaşırtan ve halen şaşırdığınız bir şey var mı?
Şaşırtan bir iki hoş şey var. Mesela bunlardan bir tanesi, Hong Kong deyince hep böyle gerçekten tamamen gökdelenler, işte bir nasıl denir, o betondan orman, betondan orman bekliyorsunuz. Öyle gerçekten, ama 10-15 dakika araba veya metro veya otobüse bindiğinizde bir anda bir doğanın içerisindesiniz. Yani beni en çok şaşırtan Hong Kong'un doğası oldu ilk etapta. Diğer şaşırtan ve hoşuma giden İstanbul'la olan bazı benzerlikler oldu. Yaka arasında vapurla seyahat, işte o nostaljik tramvay, şehrin dinamizmi, o şehirdeki yabancılarla birlikte oluşan o hareketli uluslararası kültür vesaire. Hani İstanbul'u hatırlatan pek çok ayrıntılar. Yani doğuyla batının farklı alanlarda karıştığı iki ayrı şehir gibi. Dolayısıyla o benzerlik hem beni şaşırttı hem de hoşuma gitti. Dolayısıyla bu ikisi öne çıkıyor.
Anlıyorum. Görev yaptığınız bölgedeki şey, biraz bahsettiğiniz, orada bir eksik kaldığına inandığım bir şey yok yani bu Büyük Körfez bölgesiyle. Onun için bu 14. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde biliyorsunuz Çin ana karasında ikili dolaşım diye bir uygulama. Bu uygulama Hong Kong özel idaresini de kapsıyor mu? Kapsıyorsa burada ne gibi imkanlar doğabilir markalarımız, şirketlerimiz? Çünkü biliyorsunuz eskiden beri Çin ana kara ve özel bölgelerle daha çok hep dünyanın fabrikası olarak biliniyordu. Yani hep dünyaya bir şeyler satan, ama bu ikili çifte dolaşımda da artık dünyadan alacak. Dolayısıyla ciddi miktarda artık ithalat da yapacak.
Esasında Kerem Bey, yapacak değil, yapıyor.
Yapıyor tabii.
Yani çok yüksek miktarda başta tüketim ürünleri, gıda alanında, tekstil alanında, moda alanında, diğer bütün alanlarda ciddi bir tüketici ve satın alıcı konumuna geldi. Çin artık kolay kolay sadece ucuz iş gücüyle dünyanın fabrikası olabilecek bir konumda değil. Zaten projeksiyonlar da böyle olmayacağını gösteriyor. Bugünkü realite ve planlamalar da hızla bu eski tip fabrika anlayışlı ekonominin giderek teknoloji odaklı bir ekonomi anlayışına evrildiğini görüyoruz. Türk girişimcilerimiz açısından bir kere Çin genel anlamda az önce de ifade ettiğimiz gibi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Malumunuz bizim Sayın Dışişleri Bakanımızın 2019 yılındaki Büyükelçiler Konferansı'nda öne koyduğu ve bugün hükümetimizin politikası olan yeniden Asya girişimimiz bulunmakta. Biz bu yeniden Asya girişimiyle başta Çin ve diğer bütün Asya ülkeleriyle her alandaki ilişkilerimizi derinleştirmek, geliştirmek, kuvvetlendirmek hedefini gidiyoruz. Dolayısıyla Çin o anlamda her boyutuyla büyük anlam ifade ediyor. Bizim arttırılması, ticaret açığımızın kapatılması. Bu anlamda Büyük Körfez bölgesinde az önce bahsettiğiniz o artık satın alma, yani Çin'in sadece ihraç eden değil ithal eden konumda olması açısından da bütün marka ve işletmelerimizin bir Çin stratejisi, Asya Pasifik stratejisi. Yani ben en kaliteli marka ürünümü Çin'e nasıl pazarlarım? Bunu Çin'e pazarlarken doğrudan mı yapabilirim? Yoksa Hong Kong'daki bu ticaret firmaların üzerinden mi? Tabii o işin biraz artık ticari tercihine, iş yapma tercihine bağlı. Hong Konglularla konuştuğumuzda Hong Kong yetkilileri hala Hong Kong'un bu anlamda bir önemli bir aracı rolü üstleneceğini, kendilerini öne çıkarmak istiyorlar bu konuda. Burada öne çıkardıkları işte şirket kurulumu kolaylığını öne çıkarabiliyorlar. Anakara Çin ile Hong Kong arasındaki şirketler arasındaki tedarik bağlantılarının kuvvetliliğini öne çıkarabiliyorlar. Bazı örneklerde de bazı markalarımızın son dönemde çok sevinerek gördüğümüz mesela paketli gıda ürünlerinde bu yöntemi kullanarak çok başarılı ihracat arttırdıklarını da biz görüyoruz. Aynı şekilde doğrudan ihracat kanallarını tespit ederek de başarılı, çok başarılı girişim ve gelişim yapan girişimcilerimiz olduğunu da görüyoruz. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, doğrudan Anakara Çin'e veya Hong Kong aracılığıyla Anakara Çin'e gitme yöntemi kullanırsa kullanılsın. Burada öncelikli olan en kaliteli ürünü, doğru bir gerçekten marka adıyla Çin'e tanıtabilmek. Maalesef mesela Çin'de daha iyi ama Hong Kong'da hala Hong Konglular marka olarak Türkiye'den sadece otantik şeyler akıllarına geliyor. Ama mesela biz bir toplantıya çıkıyoruz. Ben mesela hemen işte Türkiye'nin 8 büyük firmasının dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında olduğunu söylüyorum. Mesela hayret ediliyor. Çünkü bilmem. Yani bizim görevimiz her zaman tekrar etmek olduğu için bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bizim işte beyaz eşyada, mutfak elektrikli, yani bazı alanlarda evet Çin ürünleriyle rekabet etmek kolay mı? Değil. Ama rekabet edilebilir mi? Edilebilir. Mesela bizim bütün bence gıda alanında, paketli gıda alanında ben burada tek tek mesela ithalat şirketleriyle buluşuyoruz. Size ne biz önerebiliriz? Hangi ürünü? Mesela görüyorum orada bir İtalyan işte konserve domates. Ya diyorum ki biz bunun daha iyisini size, daha iyi markalarımızı göndeririz. İşte makarna. Biz zaten dünyanın en büyük makarna üreticisi haline geliyoruz. İkinci ya da üçüncü sıradayız. İtalya ile diyorum ki zeytinyağı zaten İtalya'dan alamazsınız. Onlar ürettiğinden daha fazla tüketiyor. Dolayısıyla bizim bu özellikle gıda alanında, tekstil alanında, moda alanında, daha marka yaklaşımıyla, ev tekstil alanında ihracatımızı geliştirecek ciddi bir potansiyel bulunmakta.
Yani dolayısıyla siz çok güzel söylediniz. Ben bir daha altını çizmek için izninizle tekrarlamak istiyorum. Hong Kong'a girecek olan girişimcilerimiz bir kere oraya ucuz malla değil, kesinlikle marka ve kaliteli bir şeyle girmeleri gerekli. Bir de pazarı araştırmaları gerekir. Çünkü o pazarı siz de söylediğiniz farkında değiller. Orada anlattıklarınızdan anlıyorum ki biz orada gıda ürünlerimizde, kaliteli marka gıda ürünlerimizde olursak sanıyorum ciddi bir potansiyel var. Sayın Başkonsolosum, benim esas olarak size yönelteceğim sorular bunlar. Sizin eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz ya da eksik kaldığına inandığınız bir şey varsa alalım. Buyurun, söz sizde.
Estağfurullah, eksik hiçbir şey yok. Güzel bir sohbet oldu. Tekrar bu programa davet ettiğiniz için teşekkürler. Biz de memnuniyetle yani katılıp elimizden geldiğince Hong Kong açısından, bizim Türk iş insanımız açısından neler sunabilir anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki dönemde bazı ahdi düzeyde de hedeflerimiz var. Bunlar nedir? Mesela biz Hong Kong'da bir yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması var. Bunu tamamlamayı arzu ediyoruz. Çift de vergilendirmenin önlenmesi anlaşması var. Gümrükler alanında bir teknik protokol var ki dolayısıyla bazı alanlarda ahdi seviyeyi de daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Yeniden Asya girişimimizin yeniden altını çizmekte fayda var. Tüm şirketlerimizi, markalarımızı Çin'e yönelik, Asya Pasifik'e yönelik, sadece Çin değil, sadece Hong Kong zaten hani küçük bir pazar ama hep Çin olarak görüyoruz biz. Ama genel Asya Pasifik dahil çok ciddi bir pazarlama stratejisiyle nasıl biz daha çok kaliteli ürün ve marka ürünü ihraç ederiz? Çünkü marka ürünü ihraç ettiğimizde talep devamlılığı oluşuyor. Yani o markayı arıyor bu sefer tüketici. O da bizim markalarımız açısından çok avantajlı, çok başarılı, uzun vadeli bir ticaretin önünü açıyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Tekrar teşekkürler. Diğer yayınlarınızı da size başarılar diliyorum.
Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Unutmayın, doğunun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı ve gözümüzü açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.